Podcast dinle.
Alpara ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Son işlem günündeyiz. Gelişmeleri, rakamlara bakacağız ve ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande, iyi sabahlar.
İyi sabahlar. Verilerle başlayalım. İç tarafta ve dış taraftaki evet. Verilere bakacağız ki iç tarafa baktığımızda işsizlik oranını takip ettik. %12 olarak geldi. Öncekine baktığımızda %10.6 idi. Alacağım yorumlarınızı bakalım. Şöyle Almanya tarafından da gelen bir veri var. Kütüfeyi takip ettik. %3.9 Ağustos ayına ilişkin yıllık olarak karşımıza çıkıyor ve ABD üfede yine takibimizde olacak, gündemimizde olacak bir veri. Bunlar var bugün evet. içinde haftanın son işlem günü. Ne dersiniz? Yansımasını nasıl hissederiz rakamlar piyasalar tarafından?
Evet, işsizlik oranları beklentiler dahilindeydi zaten. Bir önceki %10.6'lık bir geri çekilmeydi. Sürpriz miydi? Hayır, baz etkisinden kaynaklanmıştı. Ve mevcut durumda da %12'li çift taneli rakamlarda devam ediyor. Ağustos ayına bakacağız. Bu veri Temmuz ayına ait bir veri. Çünkü istihdam konusunda da özellikle başta perakende sektörü olmak üzere birçok adım atılmıştı. Buna ilişkin datalar bakalım ne yönde etkileyecek. Ağustos ayı verisi biraz daha ön plana çıkacaktır. Bunu söyleyebilirim. Almanya tarafında baktığımızda ise Avrupa tarafında da dün zaten Avrupa Merkez Bankası'nın da açıklamaların içerisinde yer alan enflasyondaki yükseliş eğilimini takipçisi olacağız söylemleri sonrasında. Almanya'da da bir önceki ayki beklentileri paralel yıllık bazdaki enflasyondaki yükselişi görüyoruz. İlginç olan Almanya'yı biraz daha özel kılansa 26 Eylül'de Almanya seçime gidiyor. Şansölye Merkel görev süresi tamamlanıyor ve mevcut şu andaki koalisyon hükümeti başkanı olarak da gözüküyordu. Ancak üyesi olduğu parti ve muhalefet arasındaki oy oranlarının birbirine çok yakın olması bu seçimlerin oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu durum Almanya ekonomisinde, daha doğrusu şöyle diyelim, yavaşlama eğilimi ciddi anlamda fark edilen Almanya ekonomisinde siyasi riskler de önümüzdeki günlerde fiyatlanır mı? DAX buna nasıl tepki verir? DAX buna tepki verirse biz korelasyon anlamında nasıl yol alırız göreceğiz. Diğeri ise Amerika tarafındaki gelişmeler. Özür dilerim. Enflasyonda hala geçici söylemlerini devam ettiren bir Amerika profili var. Ve TÜFE'de manşetteki yükselişler enflasyonun çok da geçici olmadığını göstermiş. Alt başlıklar biraz daha Fed'i ve söylemleri teyit eder nitelikteydi ama bugün özellikle buna bakacağız ve ÜFE tarafında yıllık beklentileri %8.2 seviyesine gerçekleşmesi bekleniyor ve bir önceki 7.8 seviyesine gelmiş yıllık bazda. Aylıkta ise Ağustos için %0.6'lık bir enflasyon beklentisi var. Önceki %1 seviyesinde gelmişti. ÜFE tarafı neden önemli? Maliyetleri etkilemesi, maliyetlerdeki artış olacak mı olmayacak mı? Eğer burada bir geri çekilme hareketi olursa Fed'in söylemlerini teyit eder nitelikte olacaktır. Çünkü Fed ne diyor? Tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklanıyor diyor. Eğer maliyet tarafındaki ÜFE'de düşüş eğilimi olursa bu işin maliyet kaynaklı olmadığı ortaya çıkar ki bu da Fed'in elini güçlendirebilir.
Peki. Verilere baktık hem de biraz küresel tarafı da özetlemiş olduk Belgin Hanım. Şimdi geçelim, başlayalım. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ile güne başladı. Pozitif bir başlangıç yaptı Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. Ancak şu an için hafif satıcılı görüyoruz. %0.06 oranında 1474 son bir haftada yukarıda takip ettik. 1433 ise aşağıda. Şu an için 1451 karşımıza çıkıyor. Şimdi son işlem gününe geldik. Hangi gelişmeleri takip ediyoruz ki bu haftanın üzerine geneline baktığımızda aslında sizin söylemleriniz hep küresel tarafın etkisinin ağırlıklı olduğunu söylemiştiniz ama şu an için ne deriz Belgin Hanım?
Tabii hemen şöyle baktığımızda dün biz yüzdeki bir tepki vardı. Yine lastik top örneği vermiştik ve bir tepki beklediğimizi dün sabah itibariyle belirtmiştik. Sert düştük 1476'lardan 1430'lar seviyesine. Dolayısıyla bunun bir tepkisi gelecektir diye. Dünkü yükseliş bir tepki hareketiydi. Ve dolayısıyla hala hazırda düşüş trendi içindeyiz. Çünkü ortalamalar kırıldı 21 ve 50 günlükler. Bu ne anlama geliyor? Piyasa daha kırılgan noktaya geldi. Haber akışına, gelişmelere, açıklamalara çok daha fazla duyarlılık ön planda. Dün itibariyle baktığımızda özellikle bir sözü taşıyan bankacılık sektörüyle sınai oldu. Her ikisinde de %1.51'lik yükselişler söz konusuydu. Bankalar içerisinde Garanti Bankası, ki birazdan şirket haberlerinde de değineceğiz, buradaki beklentilerini, revizelerini de gördük. Endekse katkısı anlamında Garanti yine ön plandaydı. Bununla birlikte özellikle holding tarafı ve enerji sektörü hareketliydi. Ama günün kazandıranı anlamında baktığımızda özellikle biz gıdayı gördük. Bizim projeksiyonumuzda ilk 5 içerisinde gıda yer alıyordu ve gıda dün %2.29'luk bir yükseliş gösterdi biz size destek verme anlamında. İkinci sırada da en yüksek artış BIST elektrik endeksinde yaşandı. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda dün özellikle inşaat sektörü, çimento sektöründeki yaşanan fahiş fiyat artışları, buna karşılık müteahhitlerin boykotları gibi unsurlar orada baskı yaratmaya devam ediyordu. Endeks taşıyanlar belli. BIST banka, BIST gıda, BIST elektrik, yani enerjiyi de bunun içerisine alabiliriz. Bugün dünkü kapanış seviyesi 1453-1452 seviyesi bizim 21 günlükler. Yani 21 günlüklerin üzerine çıktı ve oradan kapandı. Bugün demek ki bizim bir kere 1450 seviyesini korumamız gerekiyor. 1450 seviyesini koruyamazsak nereye çekilebiliriz? 50 günlüklere bir kez daha geliriz. 1433'ler seviyesi. O seviyeyi korumamız önemli Hande. Haftanın son günü risk etmek istemeyen yatırımcının satışları gelebilir. Bu ihtimal de var. Eğer kırılırsa bu kez orta vadeli trend desteğimiz olan 1425, ki bu 100 günlük ortalama seviyemiz. Bugünün üzerinde desteklerimiz ise 1420-1401 seviyesinde olacak. Ama trend destekleri olarak baktığımızda umut ederim ki biz bugün 1450'nin üzerinde kapatalım.
1450, aşağıda 1430'u telaffuz ediyorsunuz. Evet. Önemli seviyeler olarak karşımıza
yani
çıkıyor.
Yani genel eğilim alışla satış arasında gidip gelen bir endeks karşımızda olacak. Ama hisse bazlı performanslar yine yukarı yönlü hareketleri teyit eder.
Şimdi bir bankacılığa bakalım. Bankacılığın seyri nasıl? Son işlem gününde orada da yarım puana yakın bir yükseliş görüyoruz üzerinde. Hatta %0.58 oranında 1324 puan seviyesinde. 1360 yukarıda son bir haftada. 1297 ise aşağıda. Toplu da görürüz sonrasında. Şöyle haftanın son işlem gününde bankacılık, dediğiniz gibi hisse tarafında garantiye de bakacağız. Evet. Ki sizin özellikle üzerinde durduğunuz hisse. Ve burada da %0.64'lük yukarı yönlü hareket var. Buyurun.
Doğru. Dün 1316 seviyesinden kapatmıştık %1.51 olarak, biraz önce bahsettiğimiz gibi. Ve dolayısıyla bugün de yine endeksi tutan baktığımızda biz bankacılık tarafı. Çok iskontolu olduğu için tepkiler orada. Her düşüşler alım için fırsat yaratıyor. Bunu bir kez daha altını çizelim. Bu anlamda baktığımızda özellikle bankacılık bu yıl içerisinde dünkü kapanışlara göre eksisini hala telafi etmiş değil. Eksi %15.4'ler seviyesinde. Ancak banka performansları olarak baktığımızda kalkınma bankalarının performansını yılın ikinci yarısında biraz daha öne çıkabilir mi bu haber akışıyla birlikte, buna bakacağız.
%6'lık yükseliş var mesela.
Doğru.
Bakalım.
Evet. Ve bununla birlikte yani diğer bankalarda da yine yükselişleri görüyoruz. Kalkınma Bankası %6. Evet. Bununla birlikte biraz önce vardı. Albaraka şu anda nötr duruyor. Ama bunların çoğalması, hareketlerin çoğalması, girişlerin artması gibi unsurlar olur. Lokomotif hisselerimiz zaten Garanti. Garantinin de %1.26 yukarıda olması hem BIST 100'e destek veriyor, hem BIST bankacılığı taşıyan taraf olarak karşımıza geliyor. Vakıfbank'ta da hareketin önümüzdeki günlerde ve saatlerde de yukarı yönlü olma ihtimali var. Çünkü Vakıfbank aynı zamanda da yine bir kalkınma tarafında da hamleleriyle karşımıza.
Peki, sonrasında sanayiye bakalım. Hemen endeksi taşıyan sektör bankacılık gibi gözüküyor. Sanayinin performansını şimdi değerlendireceğiz. Sanayi nasıl ki? Orada da yükseliş var. Alışları görüyoruz. Doğru. %0.17 oranında. Son bir haftalık hareketinde aşağıda 2518 gördü sanayi. 2578 ise yukarıda. Şu an için 2560. Şimdi buradaki önemsediğiniz seviyeler neler? Bu haftanın genelini de değerlendirecek olursak sanayinin performansı, evet, nasıldı Belgin Hanım?
Hafta boyunca endekse güç verdi ama bankacılığın bir adım gerisinde. negatifse daha az negatif, pozitifse daha az pozitif olarak ama desteğini sürdürerek devam etti. Dün 2556 seviyesinden kapatmış, şu anda 2560'teyiz. Dünkü kapanışın üzerinde %1.51'lik bir artış vardı burada da. Sanayi endeksi bu yıl %9.23 yükseldi. Nasıl yükselmesin ki hep bahsettik. Bilançolar dedik, FAVÖK'lerin yukarı yönlü revize edilmesi dedik, hedeflerin yukarı yönlü revize edilmesi, güzel bilançoların gelmesi, yeni anlaşmaların yapılması, ihracat tarafımızdaki büyüme rakamlarıyla Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılması, çoğaltabiliriz bunların hepsini. Ve sonuç itibariyle baktığımızda bugün de biz sanayi tarafında yukarı yönlü hareketlenmelerde 2560'ın üzerinde bir kapanış yaparsak önümüzdeki hafta için iyi bir başlangıç yapabiliriz. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren gelecek olan sanayi üretimleri, PMI'lar, yurt içi yurt dışı haber akışları gibi unsurlar önemli olacaktır. Yurt dışında özellikle Amerika ile Çin arasında liderler düzeyindeki görüşmelerin yansımalarını takip edeceğiz. Yine FED'den ve Yalın'dan gelecek olan açıklamalar piyasanın kaderini belirleyecek. Otomotiv sektörü de aynı şekilde. Otomotiv sektörüne ilişik olarak da Palladium'la ilgili bazı haberler var. Birazdan onları da paylaşacağız. Dolayısıyla sanayi tarafında otomotiv sektörünün biraz daha ön planda olduğunu, beyaz eşyanın buna destek verdiğini biliyoruz. Bu gelişmeler de sanayi endeksimiz için yön tayin ettirici olacaktır.
Peki, şimdi geçelim yabancı ilgisine, yabancı alımlarına. Eylül ayında nasıl bir performansı varmış? Şimdi ekranımıza yansıyor grafiğimiz Bergdam. Ne ifade ediyor? Sizden yorumları alacağız. Şimdi Eylül'den itibaren Ağustos ayına ilişkin bir grafik.
Evet, şöyle bir baktığımız zaman Eylül 2020'den Ağustos 2021'e kadar olan süreç içerisinde mavi diyelim, mavi hisse senedi stok sol ekran, pembe olansa hisse senedi net hareket ekleri gösteriyor. Şimdi yabancının özellikle Ocak ayından itibaren başlayan borsadan çıkışıyla birlikte bir geri çekilme, endekse de bir geri çekilme hareketini gördük ama bu küresel bazdaki gelişmeler de vardı. Türkiye-Amerika ilişkileri, Biden'la Türkiye arasındaki siyasi gelişim süreçleri gibi birçok faktör sayabiliriz. Bir de tabii ki pandemi vardı, karantina süreçleri de vardı. Dünya genelinde yabancı fonların işlemlerini bir hayli azalttıkları, Fed'in aksiyonları karşısında paranın ana vatanına dönmeye başladığını dolara söylemiştik. Ama içeride baktığımızda son dönemde %42'ler seviyesinde halihazırda devam eden yabancının biraz daha strateji değiştirdiğini, burada fırsatları değerlendirmekten çekinmediğini ve kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Hem dip tarafında hem hisse senedi tarafında ve aylık bazdaki istatistiklere baktığımızda yabancının oldukça da aktif olduğunu görüyoruz. Halka arzlar tarafında da aynı şekilde, hisse bazlı hareketlerde de yine aynı şekilde. Her ne kadar Ocak 2021'de %49'lar seviyesinde, şu anda %42.23'ler seviyesinde ise de, yani aradaki şeye baktığımızda yabancının çok da fazla bizden uzaklaşmadığını gösteriyor. Strateji değişikliği nerede? Çalıştığı, daha önce çalıştığı, yoğun çalıştığı saklama kuruluşlarını değiştirmez yabancılar. Ama çalıştığı kurumları ve çalıştıkları, yoğun çalıştıkları hisseleri değiştirebilirler. Dolayısıyla eskiden yabancının hangi kurumlarda, hangi hisselerde işlem yaptığı daha kolay bulunabiliyordu. Ama şimdi yabancı da iyi iş öğrendi ve borsanın özellikle bankacılık endeksinin iskontolu olduğunun farkında. Bununla birlikte 30 içerisindeki hisselerde yoğunlaşıyor. Bu zaman zaman Koç Holding, zaman zaman Arçelik oluyor, zaman zaman Garanti, Akbank, Yapı Kredi Bankası oluyor. Ağırlıklı olarak Tofaş Fabrika'da oluyor, Ford Otosan, Türk Traktör oluyor. Bilançoyu çok iyi okuyan, bilanço beklentisi ve FOVÖK beklentisi yüksek olan hisselerdeki pozisyonlarını devam ettiriyorlar.
Burada Mart'ta bir düşüş, geri çekilme var. Sonrasında Eylül ayında tekrar bir toparlanma alış yönünde olduğunu görüyoruz.
Tabii yani şöyle söyleyeyim, şurada Temmuz-Ağustos döneminde. Peki bu dönem içerisinde ne değişmişti? Evet. Merkez Bankamızın açıklamaları vardı. Burada politika faizine bir değişikliğe gitmemiş. Enflasyondaki yükseliş eğilimine rağmen sıkı duruş devam edecek demişti. Daha piyasa tahminlerine yakın revizeler gerçekleştirmişti. Özellikle makro büyüklükler anlamında. Bu biraz daha istikrar sağlayıcı eğilimler, ekonomik programın açıklanacak olması, hukuki anlamda reformlara hız verilmesi, Türkiye'nin enerji noktasındaki yaptığı hamleler gibi çoğaltabiliriz buradaki gelişmeleri. Bir de tabii buradaki fiyatlamalarda Türkiye'nin büyüme hikayesi de fiyatlara yansıdı. Hani evet, bir enflasyon var. O bizim kronik rahatsızlığımız. Bununla birlikte dünyada ikinci büyüyen ülke olmamız ve birçok alanda da başta demir çelik sektörü olmak üzere daha aktif olmamız, aynı zamanda da işçilik anlamında da ara malı üretimi anlamında da Çin'in yavaşlamasıyla birlikte Türkiye'nin biraz daha ön plana çıktığı bir süreç yabancının radarında.
Şunu da soracağım Belgin Hanım. Eylül ayına baktığımızda 3 Eylül haftasında özellikle 98 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapılmış, gerçekleşmiş yabancı yatırımcının. Burada borsaya olan bir ilgiyi görüyoruz. Burada yanılmıyorsam bir hisse için konuşmuştuk halka arzlar noktasında. Yine halka arzların etkisini de aynı şekilde değerlendiriyor olabilir miyiz bu noktada?
Tabii ki. Yani hem halka arz noktasında şirketleri takip ediyor. Özellikle ben enerji sektörü hisselerini daha ağırlıklı takip ettiklerini yurt dışı Eurobond'lardan, borçlanma araçlarından izliyorum. Bununla birlikte Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisinde Türkiye bir hayli önde. Güneş enerjisi, o panel üretim vesairesi orada bunun rüzgar enerjisine göre biraz gerisinde. Yani dolayısıyla bu anlamda baktığımızda enerji sektöründe varlar, bankalarda varlar. Ve bankaların özellikle her enflasyonda şu anda düşüş eğilimi olmadığı için eğer enflasyonda da düşüş eğilimini hissedersek bankalarda yabancının ağırlığını daha fazla hissedeceğiz sende. Öz kaynak karlılığının artabilme ihtimaliyle. Bu gözle baktığımızda pozisyonlarını hisse senedinde tutuyorlar. Aktif olarak işlemlerine devam ediyorlar ama pozisyon fazla taşımıyorlar genel anlamda. Hı. Yani çünkü halka arzlar içerisinde de özellikle sağlık sektörü ve enerji sektöründeki hisselerde yabancı yatırımcının ağırlığının daha da fazla olduğunu söyleyelim.
Peki. Geçelim borsadan şirket haberleri ki tedbir uygulanan ve sermaye artıran şirketler var. Karşımıza çıkıyor. Şimdi tedbir tarafına bakacak olursak TGS Dış Ticaret de var. Tedbir Oylum Sınai Yatırımlar keza ve Aksu Enerji tedbir tarafında yer alıyor efendim. Sermaye artırım tarafına da bakalım hemen sonrasında. İki tane şirket, iki tane farklı sektör. Biri plastik, biri ise gıda, Kervan Gıda ile Işık Plastik yer alan sermaye arttıran iki firma olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi VBTS'lere şöyle bir bakacak olursak elimdeki listelerden bulursam hemen sana söyleyeceğim. Volatilite bazlı tedbirler çerçevesinde TGS'de 8 Ekim'e kadar, Oylum'da yine aynı şekilde ve Aksu Enerji'de yine aynı tarihe kadar açığa satış, kredili işlem ve brüt takas uygulamaları devam edecek. Buradaki bu hisselerdeki hareketler önceki günlerde bir hayli yoğundu. Muhtemelen bu hareketlilik karşısında yine aynı şeyi söyleyelim. Yatırımcının herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve hisse hareketlerinin biraz daha sağlıklı piyasa koşullarını getirmesi hedefleniyor. Sermaye artırımına baktığımızda Kervan Gıda'yı görüyoruz, bir de Işık Plastiği'yi görüyoruz. Kervan Gıda'ya baktığımızda yeni halka arzlardan, pek yenilemeyelim de hani yeniye yakın halka arzlardandı ve bununla birlikte Kervan Gıda'da %28 oranında bedelsiz için sermaye piyasası kuruluna başvurmuştu, onay aldı. Işıklar Plastik'te de %311.02 bedelsiz için yine kuruldan onay almış. Güzel bir bedelsiz var Işıklar Plastik'te, bunu da belirtelim.
Peki. Hadi hisselere geçelim öyleyse Belgin Hanım. Şimdi bakacağız. Bir aylık performansları gelecek. Birleşim Mühendisliğe bakalım. 9.88 aşağıda, 12.12 ise yukarıda. Son bir aylık performans. Yarım puana yakın günlük yükselişini takip ediyoruz. 10.20 fiyatı var. Haber akışı da var. Şirket ve şirket bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik ile REC Uluslararası İnşaat arasında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Vakıfbank Genel Müdürlük Faz 2 çalışmalı kapsamında toplamda 59 milyon Türk Lirası tutarında sözleşme imzalandığı açıklanmış. Ne dersiniz? Hisse performansı nasıl değerlendirmek lazım?
Yönetmenimizden bir yıl rica edeyim desem gelmez.
Gelmeyecek.
Yeni halka arz zaten ama halka arz sonrasında bir yükseliş, sonrasında diğerlerinde olduğu gibi kısa süreli bir soluklanma, bir realizasyon görüyoruz ve yeniden de yukarı yönlü hareket. Haber akışı her gelişte hissede pozitif görürüz. Şöyle söyleyeyim, Bilişim Mühendislik başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Diğer halka arzlarda olduğu gibi. Ve borsada da hani mühendislik alanında da benim bildiğim kadarıyla kendi alanı içerisinde tek.
Tek demiştiniz.
Evet. Dolayısıyla buradaki performansları takip edeceğiz ama haber akışına duyarlılık henüz sınırlı. Biraz da piyasa şu andaki koşulları riske almak istemeyen yatırımcılar açısından. Ama ilerleyen günlerde hissede yukarı yönlü hareketlerde 11.20-11.50 bandına doğru hareketler görebiliriz.
Peki. Geçelim emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklığına. Ankara Çankaya'daki taşınmazların toplam 84,5 milyon Türk lirası bedel üzerinden şirket tarafından satın alınmasına ilişkin şirketle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı protokol imzalandı, açıklanmış. Böyle bir haber akışımız var efendim. Son bir aya da baktığımızda yukarı yönlü hareketi var. 1.82'lerden 1.88'e kadar çıkmış. Ağustos ayında 1.82'yi görmüş ki Eylül ayında yukarı yönlü 1.86'dan şu an için işlem görüyor. Yarım puanın üzerinde satış görüyoruz ama ne dersiniz?
İki hisse var ki yatırımcının elinden bırakmadığı. Ama yatırımcının da bekleye bekleye istediği hedefleri görmedi. Emlak konut birinci ki işlem hacmi zaman zaman artış eğilimi güzel haberler getirmesine rağmen sektörel bazdaki yaşanan bir durgunluk süreci diyebiliriz buna. İkincisi de Aselsan. Her ikisinde de ben hareket potansiyelinin 12 aylık periyotta çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bu gözle baktığımızda yani son dönemde özellikle Haziran'daki düşüş ve Temmuz başında yatay bir bant içerisindeki hareketlere geçişle birlikte hissedeki hareketler 1.80-1.90 bandında bir sıkışma yaşıyor. Bu yeniden yukarı doğru kıracak ve şu hareketin benzerini mi yapacak? Yoksa bu hareket burada bu sıkışma aşağı yönlü hareketi yani Şubat-Mart dönemindeki benzer hareketi mi oluşturacak? Bunu göreceğiz çünkü çimento sektöründeki fiyatlamalar, bununla birlikte müteahhitlerin bu konudaki son dönemde gündemdeki işte boykot inşaatları boykot etmeye devam ederiz noktası, kredilerin yüksek olması gibi unsurlar sektörü bağlayıcı. Ama emlak konut sektöründe bir lider konumunda olduğu için ben bu seviyeleri bir güç toparlama olarak görüyorum Hande.
Peki. Sonrasında garantiye bakalım. Bakacağız demiştik zaten. 370 gün vadeli 279.1 milyon Türk lirası tutarında tahvil ihraç edildi efendim. Ve 2021 yılı revize beklentileri de açıklandı Belgin Hanım. Evet. Onu değerlendirmesini sizden alalım. Bakalım fiyatına da son bir aylık hareketi 8.95'lerden 9.91'e kadar çıktı. 1.15 şu an için yukarı yönlü hareketi var. 9.66 fiyatı var Garanti Bankası'nın.
Evet. Yabancı kurumların böyle al sat önerileri içerisinde Garanti Bankası'na baktığımda bir önceki revizeleri ve bir sonraki yeni revizelerinde Garanti Bankası hep al sütunu içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte Garanti Bankası'nın kendi revizelerine makro beklentilere baktığımızda büyüme beklentisi %5'ten %9'a yükselmiş. Merkez Bankası fonlama maliyeti yıl sonu için %14'ten %18'e yükselmiş. Enflasyon %11'den 17'ye yükselmiş. Bununla birlikte faaliyet planına baktığımızda Garanti Bankası'nın takipteki krediler oranının 6'dan küçük olması, şimdi %4,5'lar seviyesinde olması şeklinde revize görüyorum. Komisyon büyümesi %14 ile 16 ve eksi %30 arasında. Hani olası bir delta varyantı, yeni kapamalar gelebilir ihtimali belki de burada önemli. Bununla birlikte öz kaynak karlılığında ise yukarı yönlü bir revize görüyoruz ki bu da önemli. Demek bu da bize şunu gösteriyor. Enflasyonda yıl sonu için %11'den %17'ye çıkan beklensine rağmen öz kaynak karlılığını %14-16 bandından 16-18 bandına taşıması bu noktada yine garantinin performansında gelirler anlamında bir büyümeyi işaret ediyor. Bunu da takip edeceğiz. Yani çünkü diyoruz ya enflasyon düşerse bankaların öz kaynak karlılığına bu pozitif yansıyacaktır ve burada da özellikle şu andaki mevcut öz kaynak rakamları %14'ler seviyesinde ortalamada bankalarda. Enflasyon %19'larda. Dolayısıyla arada bir makas açılmış durumda. Bu gözle baktığımızda nerede peki daha çok hani şey yapabilir? Operasyonel giderlerin büyümesini TÜFE'ye bağlamış. TÜFE'deki düşüş eğilimi onun operasyonel giderlerinde de düşüş eğilimini getirir. Sonuç itibariyle ne anlama geliyor? Fiyatlamalar olarak Garanti Bankası'nda yukarı yönlü hareket bizi bekliyor. 10.70 seviyesi burada dönüm noktası olacaktır. Hani şu anda 9.64'lerdeyiz ama yeni bir yükseliş trendine girmesi ve 12 aylık periyotta 11-12 lira hedef fiyat seviyesine ulaşabilmesi için mutlaka 10.50-10.70 aralığındaki daha önceki gördüğü seviyeyi aşması
gerekiyor. Yani bakılacak konu enflasyon hedeflerinin tutması ve öz kaynak tarafına yansıması, sonrasında fiyatlamalara da
tabii,
etkisini böylelikle devam ettirecek.
Tabii artış da var buna ek olarak.
Evet.
Doğru.
Peki. Geçelim Koç Holding'e hemen bakalım. Moody's tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun ve görünümünün teyit edildiği açıklanmış efendim. Performansına bakacağız. Koç Holding'in son bir aylık yine ekranımıza yansıdı ki yukarı yönlü yine aynı şekilde takip ediyoruz. 21.54, 24.10'a kadar çıkmış. Gün içinde de 0.62 yukarı yönlü hareket var. Yine alış görüyoruz ve 22.56'da fiyatı.
Evet, hisse alım programı açıklaması, güçlü bir bilanço getirmesi, karlılığın ve iştiraklerinin karlılıklarındaki yükselişler, başarılı bir 2020-21 projeksiyonu geçirmesi gibi unsurlar Koç Holding'in borsadaki performansını devam ettirdi. Geçtiğimiz hafta da yine Koç Holding hissesindeki bir kısa süreli yavaşlama olmuştu. Yeniden hisse alımlarının gerçekleştiğini o program çerçevesinde gördük. Bununla birlikte notlarının teyit edilmesi de yılın son çeyreği, üçüncü çeyrek ve yılın son çeyreğinin ekonomik aktivite anlamında zorlu geçebilme ihtimali var. Delta varyantı, Mu varyantı, şimdi Japonya'da farklı bir varyantının da hızlı bir şekilde yayıldığı haberleri her ne kadar moralleri bozuyorsa da Koç Holding'de şunu söyleyebilirim, belli bir fiyat aralığında Koç Holding'in fiyatlamasının sabitlendiğini görüyoruz. Aşağıda 21.50, yukarıda 24. Bu bant aralığı içerisinde Koç Holding'de yine yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Hem holding bazında hem de içindeki iştirakler bazında.
Peki geçelim sonrasında hemen Martı'ya. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon Türk lirasından 600 milyon Türk lirasına yükseltilmesi ve bu kapsamda yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurumu tarafından onaylanmış efendim. Bakalım fiyatına da bakalım sonrasında. 2.15 yukarıdaki yükseliş görüyoruz. 1.65'lerden gelmiş. Ağustos ve Eylül ayındaki değişim yani 1.65'ten 2.15'e kadar çıkmış. Şu an için satıcılı bir seyir var, yaklaşık %2'ye varan. 1.91, 2.05 ise fiyat karşımıza çıkıyor.
Turizm sezonu canlanacak beklentileri, Temmuz ayı açılışlar vesaire derken turizm sektöründeki birçok hissede hareketlilik gördük. Sert yükselişler Ağustos ayı içerisinde hisse performansını olumlu yönde etkiledi. Ama tabii ki çıkan yangınlar, o aşı konusundaki turuncu listeden kırmızı listeye geçme gibi birçok olumsuzluklar da beraberinde o sert yükselişlerin sert düzeltmesini getirdi. Ancak tabii ki hissenin kendi üzerinde baktığımızda kayıtlı sermaye tavanının arttırması ve bunun onaylanması ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde şirketten bu yıl ve önümüzdeki yıl bedel ya da bedelsiz sermaye artırım haberleri duyacağımızı bugünden biliyoruz.
Peki son bir hissemiz var, ona da bakalım. Metur, şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon Türk lirasından 270 milyon Türk lirasına yükseltilmesine karar verildiği açıklanmış efendim. Şirketle Mustafa Tayfun Oral arasında hospice.com adlı internet sitesi üzerinden dijital olarak müşterilerin tatil ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik ev, otel, ulaşım araçlarının kiralanması ve satış işiyle iştigal etmek üzere bir şirket kurulmasına karar verildiği yer alan haberler arasında. 4.03 görmüş ki yukarıda, aşağıda 3.44 fiyat. Bugün için satıcılı bir seyir var. 3.55 fiyat karşımıza çıkıyor Metem Tur'da.
Evet. Genel anlamda baktığımızda hissenin yönetmenimizden rica ederim bir 3 aylık ya da 6 aylık bir performansını görebilirsek oldukça dalgalı seyreden hisselerden bir tanesidir. Ve bu anlamda baktığımızda hissede görüyoruz. Aşağı yönlü sert hareketler Ağustos ayında hemen hemen tüm turizm sektöründeki hisselerde buna benzer grafikleri görürüz. Ve bu eğilimin devam etme ihtimali. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor. Turizm sektöründe şu listeler değişirse, hani Türkiye'nin yasaklı listelerinde değişimler, iyileşmeler, vaka sayılarında söz konusu olursa ilk hareketlenecek iki sektör var. Havayolu sektörü ve turizm sektörü olacaktır. Ben o gözle yine de hisseleri takip ediyorum Hande.
Peki, hisseler bu şekildeydi efendim. Bitirdik, geçelim küresel tarafa ki küresel tarafın seyri nasıl? Avrupa tarafıyla başlayalım. Avrupa bakalım, uzun zamandır da bakamıyoruz Bergin Hanım. Frankfurt seyri nasıl? 15.638'de. Orada şu an için yukarı yönlü hareket var. Paris, Londra borsası keza yeşil bir tablo gösteriyor. Burada sadece negatif ayrışan yatay negatif Madrid bakıyoruz. Orada da 8.791 puanı takip ediyoruz Avrupa tarafında.
Tabii bu tabloyu görmemiz şu anda pozitif olması. Gerçi Frankfurt'un pozitifliği az ama o Almanya kendi dinamiği içerisinde biraz daha farklı. Tabii ki dün Avrupa Merkez Bankası'ndan Lagarde'ın açıklamaları vardı. Burada özellikle Fed'in söylemlerini benzer söylemler biraz yer değiştirmiş şekilde karşımızdaydı. Yani işte biz tahvil alımında bir azaltma olabilir ama bu faiz adımı anlamına gelmeyecektir. Ya da tahvil alımında yavaşlama olması demek ilerleyen süreçte sonlanacağı anlamına gelmez. Biz söylemlerimizin arkasındayız. Devam edecek. Şimdi merkez bankalarının ifadelerinde ılımlı seyri görürseniz şunu anlamak mümkün. Bu da bir tüy olsun benden trader gözüyle. Ilımlı demesi işler istediğimiz gibi gitmiyor demektir. Onun daha kibar, daha yumuşatılmış halidir. Ilımlı seyrediyor demek, yani miktarı biraz azaltacağız, bir nabız yoklayacağız. Özellikle PEP tarafında ki alımlarda 1.85 trilyon euro bir teyit etti pandemi satın alma programını. Enflasyondaki durum geçici dedi. Bununla birlikte ilk faiz artırımının kısa bir süre öncesine kadar aylık 20 milyar euro hızında devam edecek dedi diğer mevcut olan ve fiyat baskıları yeterince güçlendi dedi ve Lagarde söylemlerinde yumuşak, ılımlı geçiş senaryosu üzerinde durdu. Yani sonuç itibariyle şunu dedi, kolay kolay biz genişlemeci politikalardan şu an için vazgeçemeyiz. Bu durum neyi ifade eder? İlerleyen günlerde Euro'nun değerlenmesi, buna bağlı olarak altının yükselmesi, DAX'ın da toparlaması anlamına gelebilir hani. O yüzden bu gözle bakacağız.
Bir euro dolar paritesine de bakalım ama bir yandan da portföyü alırız Bergin Hanım. Günün portföyü artık haftayı da noktalıyoruz yavaş yavaş. Pariteye de baktığımızda 1.1844 karşımıza çıkıyor ki aşağıda 1.1817 gördü. Son bir haftalık hareketi yukarıda ise 1.1879. Şu an için yükseliş görüyoruz euro dolar paritesinde. Ne dersiniz? Buyurun.
Şimdi Lagarde elindeki o bombayı geldi Powell'un kucağına bıraktı. Şimdi sırada piyasalar bunu bekliyor. Euro-dolar paritesi, dolar endekste bunu bekliyor. Peki euro'nun değerleneceği noktalar hangisi olur piyasalar açısından ve altın açısından? Bence ilk alarm zili 1.1870'te çalacak benim için. Hemen dikkat keseceğim euro'daki değerleme. Sonrasında 1.1930. Bir diğeri ise 1.1970. Bunlar euro'nun değerlenmesi, piyasaların biraz daha risk alma iştahına dönüşten uzaklaşmaları, altının emtia değil güvenli liman efektiyle toparlanması anlamına gelebilecek.
Peki portföye ne dersiniz? Son
tabii
gün
ki,
artık kapatacağız.
Portföylerde orta vadeli altın tarafında %10'luk ağırlığı kademeli olarak alış şeklinde düşünebilir yatırımcılar. Hafta sonu riske etmek istemeyenler günün ikinci yarısında realizasyon yapabilir. Halka arzlara katılmaya devam etsinler.
Peki. Bergin Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Hafta başında umarız tekrar birlikte oluruz.
Podcast dinle.